Ayrım 19, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, Sayfa 200. Yanaklarında gözyaşlarıyla bana bakıyordu, kaşlarını çattı, hakkımda pek de hoş olmayan bir şey söyleyeceğini sandım. Ama bir iç çekmekle yetindi, sonra gitti. Aslında bu ani kararıma rağmen ben de kendimden pek emin değildim. Kendi kendime bu işi nasıl yapabildim diye sorup duruyordum. Olaf yarı aralık kapıda göründü.
''Ol bak çok üzgünüm'' dedi. ''Patavatsızlığın doruğuna erdim biliyorum. Ama bütün konuştuklarınızı duydum. Duymamak imkansızdı. Kapıyı kapatsam bile. Nazar değmesin. Nezle görmemiş bir sesin var hal. Ne istiyorsun sen? Yani bir kere indin diye kızın boynuna sarılmasını mı bekliyorsun?''
''Olaf'' diye tehdit dolu bir ifadeyle omurdandım.
''Sakin ol, bak giyinmesini bilen bir hanım arkeolog işte. 160 yıl, antik çağ sayılmaz mı?''
''Senin şakana da...''
''Şakam sana iyi gelmiyor, biliyorum, bana da gelmiyor. Ama seni tanımamış olsaydım ben burada ne işe yarayacaktım? Birinci sınıf bir cenaze töreni, o kadar, hal, hal!''
''Adımı biliyorum.''
''Peki ne istiyorsun be, haydi toparlan, önce zıkkımlanalım.''
''Nereye gideceğimi bile bilmiyorum.''
''Rastlantı bu ya, ben biliyorum. Deniz kıyısında kiralık küçük evler var. Önce otomobil alacaksınız.''
''Alacaksınız da ne demek?''
''Ne peki yani? Aziz misin sen, yoksa muhterem peder mi?''
''Olaf, eğer sesini kesmezsen...''
''İyi, iyi, biliyorum. Sen herkesi mutlu kılmak istiyorsun. Beni, kızı, Seol mudur, Seon mudur, nedir onu? Yok, bu imkansız işte hal. Birlikte yola çıkacağız.'' ''Huğlu'da beni ekeceksiniz. Ben orada bir huldere atlarım.''
''Tamam, tamam.'' dedim. ''Tatil gezinti o kadar berbat etmemişim.'' dedim.
''Ben şikayetçi değilsem sen de olma. Yeter artık, haydi gel.''
Sabah kahvaltısı alışılmamış bir havada geçti. Olaf her zamankinden çok konuşuyor fakat boş konuşuyordu. Ne Eri ne de ben ağzımızı açtık. Derken beyaz robot bir glider getirdi ve Olaf otomobili almak üzere Klavestra'ya gitti. Son anda kendisi istemişti bunu. Bir saat sonra otomobil bahçedeydi. Bütün eşyamı yükledim. Eri de kendi giysilerini getirdi. Fakat bana her şeyini almamış gibi geldi. Yine de sormadım bir şey. Zaten hemen hiç konuşmuyorduk. Giderek ısınan o güneşli günde böylece önce Hulu'ya gittik. Olaf burada indi. Ancak otomobile bindikten sonra bizim için burada bir ev kiraladığını haber verdi. Hemen hiç vedalaşmadık.
''Dinle dedim, sana bir şey söylemek istersem gelirsin değil mi?'' ''Umarım sana adresimi de gönderirim.''
''Hulu post restoranına yaz bana.'' dedim. Sıkı sıkı tokalaştık. Dünyada onun gibi kaç insan kalmıştı ki? Kemiklerimizi kıracakmış gibi tokalaştıktan sonra arkama dönüp bakmadan direksiyonun başına geçtim. Bir saat kadar daha gittik. Küçük evi nasıl bulacağımı Olaf önceden anlatmıştı bana. Minicikti, 4 odası vardı. Yüzme havuzu yoktu. Ama denizin yanı başında, kumsalın üstündeydi. Renk renk pavyonların sıralandığı bir tepenin ötesinden okyanusu gördük. Daha görmeden uzaktan gelen boğuk homurtusunu işitmiştik zaten. Zaman zaman Eri'ye bir göz atıyordum. Dimdik oturmuş, bazen manzarayı seyrederek susuyordu. Pavyon, bizimki, kırmızı damlı mavi bir yapı olmalıydı. Dilimle dudaklarımda biriken tuz tadını yakaladım. Yol okyanusun kumsalına paralel olarak dönüyordu. Bizim pavyon en sondakilerden biriydi. Küçük bahçesindeki ağaç fidanları pek de eski sayılmayacak bir fırtınanın izlerini hala taşıyordu. Dalgalar buralara kadar gelmiş olmalıydı. Çünkü deniz ürünleri kabukları görünüyordu sağda solda. Komşu ev 600 adım kadar uzakta, hemen bir kum tepeciğinin ardındaydı. Aşağıda yarım ay şeklindeki kumsalda insan silüetleri görülüyordu. Kapıyı açtım. Eri... Hiçbir şey söylemeden indi. Hafif kırışık şu alnın içinde neler geçtiğini bir bilebilseydim. Yanım sıra kapıya doğru yürüdü. ''Yok, böyle olmaz.'' dedim. ''Biliyor musun, eşikten geçmemen gerekir.''
''Niçin?''
Onu kucağıma aldım. ''Aç şimdi kapıyı.'' diye rica ettim. Küçük plakaya parmaklarıyla dokundu, kapı açıldı. Eşiği geçip onu yere bıraktım. ''Bu da bir adet.'' dedim. ''Mutluluk getirir.'' Odaları önce o dolaştı. Mutfak arkadaydı. Otomatikti ve bir de robotu vardı. Robot bile değil. Aptal bir ev aracı. Yine de masaya servis yapabiliyordu. Emirleri yerine getiriyor ama bir iki kelimeden fazla konuşamıyordu. Eri, plaja gitmek ister misin diye sordum. Başını salladı. En büyük odanın orta yerinde duruyorduk. Peki, acaba? Daha cümlemi bile tamamlamadan aynı jest. Bunun devamının nasıl olabileceğini şimdiden tahmin edebiliyordum. Ama zarlar atılmıştı ve oyun devam edecekti. Ben eşyalarımızı getireyim dedim. Cevabını bekledim ama o çoktan çimen yeşili bir koltuğa oturmuştu bile. Ve bir şey söylemeyeceğini anladım. İlk gün çok müthişti. Eri görünürde hiçbir şey yapmıyordu. Yemekten sonra biraz çalışmayı denedi. Bunun üzerine kendisini seyredebilmek için odasında kalma müsaadesi istedim. Susacağım, kendisini rahatsız etmeyeceğim diye de söz verdim. Ama daha bir çeyrek saat sonra odadaki varlığımın kendisi için midesine oturmuş bir taş kadar ağır geldiğini hissettim. Bunun üzerine odama kaçıp burasını arşınlamaya başladım. Onu henüz tanımıyordum ama aptal bir kız olmadığını biliyordum. O lafın bana son dakika ettiği bir nasihat da pek işe yaramayacaktı galiba. Hon'un kitabında da bildiğim bir sözdü bu. Kadının ateşten olması gerekirse erkeğin de buzdan olması lazımdır. Böylece tek şansımın gündüzlerde değil gecelerde olduğunu söylemek istemişti. Böyle olmasını istemediğim için de üzgündüm. İmkanlarımla sözlerimin onun tarafından algılanacağı ihtimalini zayıf görmeye başlıyordum. Ya da çok yüzeysel kalacaktı anlatmak istediklerim. Akşam korkmaya başladı. Sudan daha sessiz, ottan daha küçük olmayı denedim. Yemekten sonra, o hiçbir şey yememişti, bu da beni garip bir dehşete salmıştı. İçimde öfke kabardığını hissettim. Bazen onun uğruna katlandıklarım aklıma geliyor, nefret ediyordum kendisinden. İlk gecemiz, ilk gerçek gecemiz, kollarımda daha olanca sıcaklığıyla uyurken ve soluk alıp verişleri giderek hızlanırken, belirgin bir iç çekişe dönüşürken, partiyi kazandığımdan artık hemen tamamen emindim. Bütün bu zaman sırasında bana karşı değil ama yavaş yavaş tanımaya başladı, kendi bedenine karşı mücadele etmişti. Şimdi ise hassas tırnaklarından, ince parmaklarından, ayak tabanlarından başlayıp her yerini ayrı ayrı keşfediyor, öpücüklerimle, sabırla, temkinli temasımla onu istemese de uyandırıyor, içine sızıyordum sanki. İtiraz edişini sezinleyince ölü gibi geriliyor, kulağına delice sözcükler fısıldıyor, anlamsız, çocuksu şeyler mırıldanıyordum. Yalnız okşamalarımla kuşatıyordum onu, saatler boyunca bana karşı açılmaya başladığını, soğukluğunun gerilediğini anladım. Son bir reddedişin titremelerini de sezdim. En sonunda yenilgiyi kabul etmişçesine bir başka türlü titremeye başladı. Ama ben hala bekliyordum. Çünkü bu kelimelerin de ötesinde bir şeydi. Karanlıkta mevzun kollarını ve memelerini keşfediyordum. Özellikle sol memesini. Çünkü kalbi giderek daha hızlı olmak üzere orada atıyordu. Solukları da giderek kesik kesik ve umutsuz olmaya başlıyordu. En sonunda bıraktı bedenini. Buna zevklenme bile denilemezdi. Ezici, birleştirici bir çöküntüydü sanki. Bedenlerimiz bir saniyenin onda biri kadar bir zaman içinde birbirlerine saldırdı, birbirlerinin içinde eridi. Tek vücut olduk. Ortak beden sıcaklığımız her şeyi yakıp yıktı, haykırdı bir kerecik, çocuksu ve zayıf bir sesle. Sonra kollarıyla dolandı bana, ardından elleri üzerimden ayrıldı, üzülmüş ve utanmışçasına. Onu nasıl aldatıp tuzağa düşürdüğümü birden anlamış gibi. Ben ise her şeye yeniden başladım. Parmak uçlarına kondurulan öpücükler, sessiz yakarışlar, o amansız yöntemi bir kere daha uyguladım. Kara ve sıcak bir düş gibi her şeyi bir kere daha yeniden yaşadık. Bir an saçlarımın arasına soktuğu parmaklarının beni sıkı sıkı kavradığını hissettim. Yüzümü elleriyle tutup omzuna bastırdı. Bunu ondan hiç beklemezdim doğrusu. Sonra da birden bitkin düşmüşçesine, korkuları sona ermiş gibi serilip kaldı, uyudu. Ben de ölü gibi hareketsiz uzanıp dinlenirken bütün bu olup bitenlerin her şeyi açıkladığını mı, yoksa hiçbir şeyi açıklayamadığını da düşünmeye daldım. Uykuya dalmadan önce birden kurtulduğumuz izlenimi doğdu içimde. O zaman ruhumu bir huzur sardı. Sabah her şey yine bir gün önceki gibiydi. İlk saatlerde hala utanıyordu. Yoksa nefret miydi bu? Benden mi kendisinden mi bilemiyorum. Öğlene doğru kendisini küçük bir gezmeye çıkartabildim. Uçsuz bucaksız kumsallar boyunca sürüyorduk arabayı. Kumsalın bittiği yerde otomobili durdurdum. Ötesi kayalıktı. Dev dalgalar gelip bu sarp kayalıklarda çatlıyordu. Sonra yemeğe döndük. Yeniden kendimi bir gün önceki gibi hissetmeye başlamıştım. Geceyi yüreğim daralarak bekliyordum. Çünkü canım hiç istemiyordu. Bakmadığım halde bakışlarını üzerimde hissediyordum. Sık sık alnının kırışmasına sebep olan o kaş çatmasının nedenini bulup çıkarmayı denedim. O ani dalıp gidişlerini düşündüm. Derken birden nedenini nasılını anlayamadan tam yemekten önce sofraya oturacağımız sırada zihnim birden aydınlanıvermiş gibi her şeyi açık seçik anladım. İçimden kafamı duvara çarpmak geldi. Ne bencil bir aptaldım ben, ne aşağılık bir yalancıydım. Öylece hareketsiz donmuş gibi kala kaldım. Yalnız içimdeki o tayfun aklımı kasıp kavuruyordu. Alnımı ter bastı, ani bir zafiyet sardı her yanımı.
''Neyin var?'' diye sordu.
''Eri'' diye hırladım. ''Ben ancak şimdi, yemin ederim, ancak şimdi anladım. Benimle neden geldiğini şimdi anlayabildim. Çünkü benim şey yapmamdan korktun değil mi?'' Gözleri hayretle fal taşı gibi açıldı, dikkatle beni süzdü. Bir oyundan şüphe eder gibi düşünceye daldı. Fırlayıp kalktım. ''Haydi gidiyoruz.''
''Nereye?''
''Klavestra'ya, topla bavullarını. 3 saate kalmaz. Kolumdaki saate bir göz attım, orada oluruz.''
Kıpırdamadan öylece duruyordu. ''Sahi mi?'' diye sordu.
''Sahi söylüyorum. Eri, bilmiyordum ki.'' ''Evet, anlıyorum, inanılacak gibi değil. Yine de her şeyin bir sınırı var. Evet, sınırı. Eri, ben henüz pek iyi anlayamıyorum. Nasıl yapardım? Çünkü kendi kendime yalan söylemem gerekirdi.'' Pekala, bilmiyorum işte, artık hiç önemi yok, değmez de. Bavullarını o kadar çabuk topladı ki içimde her şey yıkılıp çöküyordu. Ama dış görünüşümle alabildiğine sakindim. Otomobilde yerine oturunca konuştu.
Hal, affet beni.
Seni affetmek mi, neden? Ha evet, anlıyorum, bildiğimi sanıyordun ha?
Evet.
Anlaştık, bir daha bahsetmeyelim bundan. Yeniden saatte 100 kilometre hızla sürdüm arabayı. Beyaz, leylak rengi, sarı evler hızla gelip geçiyor, yol dönüyordu. Daha da gazladım. Önce trafik bir aydı sıkışıktı, sonra hemen hiç başka araç falan kalmadı. Evlerin rengi siliniyor, gökyüzünün mavisi koyulaşıyordu. Rüzgarın çaldığı ıslıkla giderken yıldızlar göründü. Çevremizde her şey kül rengine bürünüyor, tepeler kenar çizgilerini kaybediyor, boz rengi bir dizi kambura dönüşüyordu. Klavestra'nın ilk evlerini, virajı, çitleri hatırladım. Arabayı tam girişin önünde durdurdum, bavullarını bahçeye, verandanın altına taşıdım. ''Ben eve giremeyeceğim, anlarsın ya.''
''Evet, anlıyorum.''
Ona elveda demek istemiyordum. Sadece sırtımı çevirdim. Elime dokundu. Bir yerimi yakmış gibi yerimden sıçradım.
Hal, teşekkür ederim.
Hiçbir şey söyleme. Tanrı aşkına sus. Adeta kaçtım. Arabaya atladım. Bastım gaza. Motorun uğultusu bir anda düşüncemin yönünü değiştirdi. Kim olsa gülerdi halime, orası öyle. Elbette onu öldürmemden korkmuştu. Hatta Olaf'ı öldürmeye kalkışmama da tanık olmuştu. Üstelik Olaf bana engel olmaktan başka bir şey de yapmamıştı. Hayır, kendisi hesabına korkmamıştı. O genç için korkmuştu. Camların ardında küçük ışıklar gelip geçiyordu. Görüntü anlatılamayacak kadar güzeldi. Bana gelince bitkin ve perişan, virajları lastikleri inleterek alıyor, Pasifik'e, o kayalıklara, oraya doğru uçar gibi gidiyordu. Bir an geldi, sağ tekerlek kenara vurunca korktum. Ancak bir saniye sürdü bu. Sonra da çılgın gibi gülmeye başladım. Ne o, biraz ileride ölmeye karar vermişken, yoksa buracıkta ölmekten mi korkuyordum yoksa? Kahkahalarım bu kez hıçkırığa dönmüştü. Bu işi elden geldiğince çabuk yapmalıydım. Çünkü artık aynı insan değildim. İçimde olup bitenler dehşet verici olmaktan da öteydi. Utanmam gerektiğini düşünüyordum. Ama artık sözcükler hiçbir şey ifade etmiyordu. Ne anlamları ne de değerleri kalmıştı. Artık karanlık iyice çökmüştü ve şose ıssızlaşmıştı. Çünkü gece yolculuğuna çıkanlar pek azdı. Derken ardında siyah bir glider gördüm. Ben arabamla didişirken o rahatça yol alıyordu. Gliderlar yola adeta manyetik bir güçle yapışmış gibiydi. İşin garip tarafı dilediği anda beni rahatça geçebilecek iken 80 metre kadar arkamdan gelmekte ısrar etmesiydi. En keskin virajlarda arabam bütün solu kapattığında biraz daha geride kalmayı tercih ediyordu. Hem de daha hızlanması mümkün iken, yoksa sürücüsü çekiniyor muydu? Ama sürücüsü yoktu ki bu araçların. Hem benim bu gliderla ne alıp veremeyeceğim vardı ki. Yine de içimde bu glider'ın orada boşuna olmadığı duygusu hakimdi. Birden bir şimşek çaktı kafamda. Belki de Olaf vardı glider'da. Bana güvenemeyen Olaf. Haklı olarak bir yere sinmiş olayların nasıl gelişeceğini beklemiş olabilirdi. Sevgili dostum Olaf'ın istediğimi yapmama engel olacağı fikri gelip beynime yerleşiverdi işte. Yine ağabey rolü basacağı, beni avutmaya çalışacağı düşüncesi kor gibi düştü içime. Öfkeden ayranım kabarıverdi. Kızgınlık gözlerimi kör etti, yolu bile göremez oldum. ''Neden beni rahat bırakmıyorlar be?'' diye aykırdım. Arabamı olanca gücünün de üstünde zorlamaya başladım. Glider'ın isterse benden iki kat daha hızlı gidebileceğini bilmiyormuşum gibi. Dilediğin kadar sür diye düşündüm. Sür haydi. Sen benim bildiğimi bilmiyorsun ki. Beni izliyorsun, peşimdesin, rahat bırakmıyorsun beni pekala. Ama ben sana öyle bir oyun oynayacağım ki kurtulacağım elinden. Parmağını bile kıpırdatamayacaksın benim için. Böylece son anımda bile vicdanım rahat edecek. Kaldığımız evin önünden henüz geçmiştik. Aydınlık pencerelerini görünce içimdeki acıdan daha büyüğü olamazmış gibi bir şey geçti. Okyanusa paralel şosenin son bölümüne öyle daldım. Aynı anda glider'ın giderek hızlanıp bana yaklaştığını hayretle gördüm. Sola kaçarak kabaca önünü kestim, geriledi. Böylece aynı manevraları tekrarlamaya başladık. Her yaklaştığında sola kayıp yolunu kapatıyordum. Belki 5 kere yineledik bu oyunu derken birden önünü kapattığım halde beni sollamaya başladı. Otomobilin karoseri kör aracın satıyla adeta sürtüştü. İçinde kimse yokmuş gibiydi. İşte o zaman glider'da Olaf'ın bulunduğuna iyice inandım. Buna başka hiç kimse cüret edemezdi. Olaf'ı da öldüremezdim herhalde. Onu öldürmeyeceğime göre beni sollamasına göz yumdum. Onun da benim yolumu keseceğini düşündüm ama birkaç metre önümden aracını sürdürmeye devam etti. İyi, bana engel olmuyorsun diye düşündüm. Belki uzaklaşıp gideceğini umarak yavaşladım, o da yavaşladı. Kayalıklara kadar en az 1 kilometrelik yol kalmıştı. Virajdan önce glider biraz daha yavaşladı. Şosenin tam orta yerinde durduğundan sollamam imkansızdı. Bu sefer yapmak istedim bunu ama kayalık yoktu ki. Yalnız plajın kumları vardı. Arabada 100 metre ya gidecek ya gitmeyecek kumlara saplanıp kalacaktı. Denize ulaşamayacaktım. Akıl almayacak kadar aptalca bir şeydi bu. Arabayı sürmeye devam etmekten başka yapacak hiçbir şeyim yoktu. Biraz daha yavaşladığını fark ettim. Duracağını görebiliyordum. Stop lambaları aydınlandı. İşte o anda keskin bir dönüşle sollamayı denedim ama bırakmadı. Benden daha hızlı ve daha üstün manevra yeteneğine sahipti. Elbette onu bir makine yönetiyordu. Makinenin refleksleri insandan daima daha üstündür. Birden bastım freni ama çok geçti. Müthiş bir şangırtı işittim. Glider'ın kara kitlesi ön camdan içeri girdi. İleri doğru fırlayıp kendimi kaybettim. Uykudan uyanıyormuşum gibi açtım gözlerimi. Bir kabustan kalkar gibi. Yüzdüğümü görüyordum rüyamda. Yüzümden aşağı bir sıvı akıyordu. Bir takım ellerin beni sarstığını hissettim. Bir ses duydum. Olaf diye kekeledim. Niçin Olaf, niçin?
Hal.
19. ayrımın sonu. Sayfa 209.